34. ayrım, sayfa 327, 05.30. Armağan benzer durumlarda ilk anda yapılması gerekenlerin hepsinin içinde olay yeri tutanakları, ifadeler, kanıtların toplanması, cesedin morga kaldırılması ve jandarma karakolundaki görüşmede yer almıştı. Bir yakını ya da oteldeki herhangi biri öldürülmüş olsa İlhan'ın yapacağı biçimde soğukkanlı ve olgun davranmış, durumu yönetmede aklı başında, kendinden emin bir tutum sergilemişti. Katillerin yakalanması için polis ve jandarma alarmdaydı. Tanıkların verdiği eşkalden kimlikleri saptanmaya çalışılıyordu. Olasılıkla kiralanmış adamlardı. Olayın adli yanıyla uğraşırken uğradığı büyük şaşkınlık ve inanılmazlığın yarattığı şokla sersemlemiş durumdaydı. Kurulmuş bir makine gibi sağa sola koşmuş, herkese yetişmiş ve sorulan sorulara cevap vermişti. Bu gücü nereden bulduğunu bilmiyordu şimdi. Karakoldan otele döndüğünde kendini alçıdan dökülmüş bir kalıp gibi kırılıp dağılmak üzereymiş gibi hissediyordu. Hızla oradan oraya atlayan bir kasılma bütün organlarını sarmış durumdaydı. Kapalı bir yere girecek, birilerini avutacak gücü kalmamıştı artık. Bahçeye doğru yürüdü ağırca. Ta yere aydınlanmaya başlamıştı. Olup biteni karmakarışık bir biçimde ama bu kez içinde büyüyen yoksunluk duyguları açısından algılamayı başardığında havuzun başındaydı. Epey zamandır inle inmiş gibi kıpırtısız orada durduğunu, suyun üstünde yüzen sapsız, rengarenk ama artık çok anlamsız görünen çiçeklere baktığını fark etti. Kırmızı, mor, evruli petunyalar, sarı, pembe güller, fuller, begonviller, hepsi de bu parıltılı mavi suda ne kadar olanaksız görünüyorlardı şimdi. Gelişi güzel suya çizilmişlerdi sanki ve alabildiğine masum ve hüzün vericiydiler. Gözü yerdeydi, örtüyü araladı. Orada değildi artık. Kanlı bir birikinti vardı ayaklarının dibindeki taş döşemede. Gözlerini yumdu ve bir an sendeledi. Olayın büyüklüğünü kavrama düzeyini sınırlamıştı. Acıyı ve ölümü duyma noktasına yeni varıyordu. Yanındaki bir masaya tutunurken ellerinde, gömleğinde kuruyup kalmış kan lekelerini fark etti. İlhan'ın yerde yattığı sırada yana açılmış kolu, yukarıya dönük, avuç içi kanla dolu eli geldi gözünün önüne. Kanlı bir kaburga kemiğinin ucu da dona kalmış kehri barışıltılı bir göz. Kanın kokusunu duydu, içinin kabardığını hissetti. Kendisini dipdiri, canlı oluşuna şaştı bir an. Diriliğinden utanç ve suçluluk duydu. Kumsala gitti. Bir setin kıyısına çöküp ağlamaya başladı. Bu yalın bir tepkiydi. Yaşadığı şokun, bastırmak zorunda kaldığı heyecan ve acının çözülmesiyle akıyordu gözyaşları. Boşalıncaya kadar ağladı. Sabah serinliği ürpertici ve yatıştırıcıydı. Gerginliği azaltıyor, yıkılmış bedeni uyanıyordu. Kendini dinledi. Hızlı ama düzenli soluğunu duydu. Evet, hayattaydı. Ama gene de gerçekte var olmadığını ya da olmaması gereken bir yerde bulunduğu duygusu vardı içinde. Kötü bitmiş bir romana baştan tasarlanmamış biçimde katılmış olmaya benzer bir zorakilik. Var olduğuna inanmak için birinin ona adıyla seslenmesini beklermiş gibi aranarak çevresine bakındı. Her yer ve her şey terk edilmiş, bomboş göründü gözüne. Evler, pencereler, balkonlarda sallanan renkli havlular, otelin önündeki bayraklar ve geceki şölenden arta kalmış dağınıklık. Ölümün gerçekliği içinde, nesneler zavallı bir biçimde, anlamlarından soyunmuş, gerçek dışı bir evrene taşınmışlardı sanki. Mutluluklar, ışıltılar, çınlamalar, yakınmalar, yavan sözler, imgeler, hırslar ve acılar da öyle. Tek ve tartışılmaz gerçek ölümdü ve geriye kalan ne varsa bilinmeyen bozguncu bir elin kağıtlara yazdığı hayal ürünü şeylerdi. Ensesinden başının sol yanına doğru yükselen midesini buran ağrıyı hissetti. Oturacak gücü bile kalmamıştı. Bu somuttu işte, çok somut. Sevmek, pişmanlık duymak, acı çekmek ve kaybettiklerini özlemek kadar somut. Seni seviyordum diye düşündü. Hiç söyleyemedim ama öyleydi. Ve sen biliyordun bunu İlhan. Yan yana yatarken sen bana cinleri anlatırdın küçükken. Ben de inanmaz gülerdim. Ve yine zevkle dinlerdim öykülerini. Hatırlıyor musun? Sen de bana çok gülerdin jandarmalardan ve kuru kafalardan korktuğum için. Çocuk yüzünü görüyorum şimdi senin. Birlikte yaşanmış çocukluk ve gençlik yıllarımızın hala solmamış anılarını. Bütün o sisli, alacakaranlık yılları. Tan yeri ağrıyordu. Deniz uysal, dalgalarla kıyı yoklayıp çekiliyor, kendi serüvenini çaresizce sürdürüyordu. Havada hala bir önceki uzun sıcak günün ağırlığı vardı ve Armağan yeni günün dupturu hafifçe titreşerek uyandığını hissediyordu. Sular aydınlanıyor, ağaçlar, bitkiler, çakıl döşeli yollar ve kumsal yavaşça seçilir hale geliyordu. Kuşlar, böcekler, kertenkeleler ve arılar yorgun, biraz bıkkın ama gene de sonsuz bir sabırla günün doğmasını bekliyorlardı. Bu çılgın, göz kamaştırıcı doğa, şiddet, kargaşa ve yabanıllıkla dolu bir dünyaya kendince inatla, coşkuyla direnmeye çalışıyordu. Denizler de, karalar da, ben de aynı kara deliğin içinden üfledik dünyaya diye düşündü Armağan. Bu yüzden yorgunluğumuz, sabrımız ve direnmemiz aynı. Gözleri acıyordu. Duyduğu ızdırabı tanımlayacak sözcükler kullanılmış kof ve sınırlıydı. İçindeki düğümlenmeyi çözebilmek için onlardan çok daha zengin, esnek ve çoğul bir dil gerekiyordu. Figen neredeydi acaba? Belki de Gülcan'ı Renginur yatıştırmaya çalışıyorlardı Melike ile. İkisi de çıldırmış gibiydiler çünkü. Yavaş yavaş azalıyoruz. Sıra kimde diye düşündü. Ben nasıl öleceğim acaba? Bir hastane odasının çürüyen et kokusuyla dolu karanlığında bolarmış pijamalar içinde güçlükte soluyarak mı? Yoksa göz kamaştırıcı bir yaz gününde bir arabanın altında kalarak mı? İntihar etmeyecekti, bu kesindi. Denizde boğulmak ve ne olursa olsun yalnız tek başına ölmek de istemiyordu. Figen yanında olmalıydı ölürken, gözlerini kapatmak ve onu mezarına koymak için. Bu dileğini içtenlikle söyleyecekti ona. Şu zavallı başını uysal kolların arasından bırakıp avunmak için de onun yanında olmalıydı şimdi. Kalktı. Gidip Figen'i bulacaktı. İnsanlar bu kadar umutsuz, yorgun ve yaralı olduğunda birlikte iyi kötü, uzun yıllar ve yollar yürüdüğü bir kadının dayanıklı, sıcak, güvenli omzundan başka nerede dinlenebilirdi ki? Ekim 2001, Aralık 2002, Akçay, İstanbul. İnci Aral'ın Mor isimli kitabının sonudur.